Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir bölümde karşınızdayız. Bu bölüm biraz İspanya özel olacak çünkü geçtiğimiz hafta Mobil Dünya Kongresi gerçekleşti. Donanım haberi olarak biz de oradaydık. Zaten aslında konuşacağımız marka ve ürünlerle ilgili olarak tek tek videolar yayınladık. Yayınlamaya da devam ediyoruz. Belki mobilite yayına geri dönemde bitiremediysek eğer önümüzdeki günlerde de bazı videoları görebilirsiniz. Ama bu bölümde biz genel bir özet yapacağız ve marka marka, model model neleri gördük, neler dikkatimizi çekti bunları konuşacağız. Çünkü fuar kapsamında Mesut'un yoğunlaştığı marka ve modeller oldu. Benim kez daha vakit ayırdığım marka ve modeller oldu. Şimdi hepsini hep birlikte değerlendiriyor olacağız. İlk olarak Samsung'dan başlayalım. Çünkü Samsung'un ürünü ne olursa olsun bulunduğu fuarda fuarın yarısı Samsung anlamına geliyor. En yoğun, en kalabalık lansmanlar genelde Samsung tarafından gerçekleştiriliyor. Ve zaten beklendiği üzere Galaxy S9 ve S9 Plus'ın resmi lansmanı gerçekleşti. Gittik, gördük cihazları da. Test ettik, kullandık.
Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus şu anda Android dünyasında satın alabilecek en iyi cihazlar olmuşlar. Yani bazı kullanıcılarımız tasarımını sevmeyebilir, aynı ürünün bir değişik hali diyebilir vesaire. Evet haklısınız. Tasarım S8 ve S8 Plus'tan çok da fazla değiştirilmemiş. Aynısı devam ettirilmiş ama şu anda piyasaya gidip ya bana en iyi Android telefonu öner dediğinde birisi kuşkusuz hepimiz S9 ve S9 Plus'ı örnek gösterebiliriz. Bu tarafta donanımsal anlamda çok çok iyi cihazlar olmuş. Ama bir ortak görüş var. Eğer S8 veya S8 Plus sahibiyseniz, telefonunuzdan da memnunsanız S9, S9 Plus almanız için hiçbir neden yok. Bakın altını böyle bastıra bastıra çiziyorum. Daha hızlı işlemcisi var, daha iyi bir kamerası var, daha iyi bir ekranı var, yazılımsal bazı değiştirmeleri var. Ama S8 ve S8 Plus sahibi için S9'a böyle shape'den geçecek hiçbir yeni özellik yok.
Ben de büyük
çünkü S8, S8 Plus'ı zaten kamerasıydı, zaten hızlı telefonlar, zaten piyasada yine olan, yani daha doğrusu diğer telefonlarda olmayan ama şu anda teknoloji olarak kullanabilir olan iris tanımayı da, yüz tanımayı da hepsini destekliyorlar. Parmak izi okuyucusu evet kötü bir yerde ama birçok kullanıcı da kullanabildiğini söylüyor. Parmak izi okuyucusu da var. Daha ne yapacaksın bu telefonları abi?
Ben aynı fikirdeyim. Hali hazırda bir üst seviye Samsung kullanıcısının, modern bir cihaza sahip olan bir kullanıcının bu telefonlara geçmesi için bir neden yok. Bu tabii telefonların çok ciddi anlamda standartlı belirlenen telefonlar olmayacağı anlamına gelmiyor. Android dünyasında muhtemelen çıtayı şu anda S9, S9 Plus belirliyor ve
en iyi yarış, ekran, en iyi kamera. Yani. Bunları test söyleyebiliyoruz.
Şimdi Display Mate diye bir firma var. Bilimsel olarak laboratuvar ortamında telefonların ekranlarını test ediyor. O zaten birkaç senedir aslında Samsung'un orada üstün geldiği bir gerçekti. Şimdi diyorlar ki Galaxy S9 Plus'ın ekranı tüm zamanların en iyi cep telefonu ekranı. DxOMark var, zaman zaman tartışıyoruz ama sonucunda onlar da kendi metotları çerçevesinde en kapsamlı kamera testlerini yapan organizasyon. Diyorlar ki S9 Plus'ın kamerası şu anki en iyi kamera.
Diyaframlarını değiştirebiliyorsunuz bu arada. Hani görmüşsünüzdür videolarda.
Aynen. Bazı endüstriyel uzman ve analistler Samsung Galaxy S9 ailesindeki modemin de sınıfındaki en gelişmiş modem olduğunu söylüyor. O konuda tabii yorum yapmak için kapsam test ve kıyaslamaları yapmak gerekiyor ama en azından teorik olarak öyle olduğunu söylüyorlar. Az önce de bahsettiğim yeni kamera fonksiyonu da var. İşte diyaframı değiştirebiliyoruz ki bu çok çılgın bir özellik bakıldığı zaman.
Ön kamerada bokeh efekti falan artık geliyor tek kameramızda.
Süper slow motion kabiliyeti var artık bakıldığı. Orada her ne kadar Sony bir miktar gol atmış gibi görse de böyle bir durum söz konusu. Ama şöyle gerçekler de var önümüze duran. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı haberler vardı. Birincisi şu, Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de istediği oranda ilk 6 saatte ön siparişi yakalayamadığı konuşuluyor ki bir nedeni de işte az önce bahsettiğimiz eğer S8, S8 Plus'ın varsa zaten bu telefona geçmek için bir neden yok ki şöyle bir durum var. Merak eden çokmuş, soran çokmuş ama ön siparişe geçme durumunda henüz ya, bekledik oranı yakalayamamışlar.
Orada şöyle bir problem var çünkü S9 ve S9 Plus aynı zamanda Galaxy S serisindeki en pahalı Samsung telefonları olan özelliği taşıyorlar. Ülkemize bu arada 256 GB kapasiteli S9 Plus'ların da gelmesi söz konusu olacak.
Onu alırsanız Samsung'un en pahalı telefonu olacak.
O zaman zaten piyasada alabileceğiniz en pahalı telefon olacaklar büyük
en pahalı
ihtimalle.
Android olur.
Android olarak. Belki de orada Apple'a da yarışacaklar. Bilemiyorum hani fiyatlar nereye gidecek. Bir bakalım. Bu arada bazen sitelerde şeyi görüyorsunuz ya, özellikle Samsung telefonları özelinde söyleyeyim. Hani bu bazı alışveriş sitelerine dikkat ederseniz Samsung'un resmi fiyatını çok çok altına satılıyorlar. Evet. Samsung Türkiye garantili diye. Çok yakında BTK bu olayı da el atıyormuş. Çünkü o telefonların biz nasıl oralarda satıldığını bir canlı yayında sizlere aktarmıştık hatırlıyorsanız. İşte aslında satıldığı gibi gösterilip satılmayan tefecilik usulünün işletildiği telefonlar bunlar diye.
Temlikle alınıp
aynen.
Alt fiyatla peşine satılan.
Başka yere satılan telefonlar. BTK bu olayı ciddi bir el atacakmış. Bence elinizi çabuk tutun. S8 Plus falan alacaksanız alın bir an evvel. Çünkü o da kapanacak yakında.
Tabii orada şöyle bir durum var. Fiyatlardan bahsetmişken şunu söyleyelim. S9'dan bahsediyorum. Küçük olan modelden 64.000 almak isterseniz 4600 liradan başlıyor. En pahalı S9 alacağım derseniz işte 256 GB'lık S9 Plus 5700 lira gibi bir fiyata sahip. Bugün Note 8 Türkiye'de 5500 lira ama onda zaten 256 seçeneği, 128 seçeneği Türkiye'de yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıdan
En bu arada mesela diyelim ki siz S7 kullanıyordunuz ya da S6 vardı. Şimdi S9'a geçeceksiniz. S9'da şöyle avantajlı bir kampanya da yapmışlar. Mesela Gear Sport serisiyle beraber saat hediye ediyorlar. Yani satın alırsan telefonu şu anda. Gear Sport satın almış oluyorsunuz beraberinde hediye olarak. O da 1300 lira falan değerinde bir saat. Aslında öyle de bir indirim yapıyor. Eğer akıllı saat almayı
yani planlıyorsan. Yani biz seninle daha önce Huawei'de falan da konuştuk. Onu bugüne kadar zaten, evet. 1500 lira indirim yapsa.
Hayır 1500 değil 500 lira indirim yapsa onu seçersin yani.
Çünkü yok. Pazarlamasını yaparken 2000 liralık saati yeni hediye ediyoruz diyor ama o saati zaten bir kere üretti. Onu bir şekilde elden çıkarması lazım.
Onu almıyorsun zaten. Almak istemiyorsun
tabii
ki.
Tabii zaten onu da almak istemiyorsun. Öyle bir durum var. Bu arada Samsung'un Türkiye için yaptığı toplantıda bazı başka detaylardan da bahsedildi. Eski telefonunuzu götürürseniz farklı fiyatlardan onları geri alacakları söyleniyor
fiyatları ki. Fiyatları fena değil. İkinci el piyasasının fiyatları neredeyse.
Aynen. Mesela S7 Edge için eğer telefon iyi durumdaysa 2200 lira gibi fiyatlardan
zaten
bahsettiler.
Zaten satsanız o fiyata satarsınız.
Aynen öyle bir fiyatlandırma var. Ama bazı okuyucular şeyi yakalamışlar. iPhone'a daha yüksek değer biçmişler eğer telefonu götürsün ikinci el diye. Böyle bir durum da var.
Samsung'da bile değer kaybetmiyor.
Aynen. Mart ayının başı gibi Türkiye'de mağazalarda demo gösterimleri yapmaya başlayacaklarmış. Türkiye'de aslında Mart ortası gibi olacak. Yani yaygın Türkiye satışı Mart sonuna doğru başlar diye tahmin ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Mobil Dünya Kongresi'nde zaten en iyi bağlantılı cihaz demişler ki bu böyle afilli isim olmayan yani en iyi akıllı telefon ürünü. Evet. Aslına bakarsanız Galaxy S9 ailesine vermişler. Gerçekten telefonlar çok güzel olmuş. Yeni sıfırdan en iyi Android telefon almak istiyorum diyenler için şu an daha iyi bir seçenek yok zaten. Ama tabii bunlar bizim Samsung'dan zaten beklediğimiz, umduğumuz şeylerdi. Bir de fuarın sürprizleri var. Hani bu oranda beklemediğimiz ama birden en çok konuşulanlardan birisi olan ve bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle örneğin donanım haberinde en çok izlenen videosu
evet,
oldu mesela.
Bizim YouTube'da da en çok tıklanan video oldu.
O açıdan da aslında beklenti ya da yarattığı etkiyi göstermek anlamında önemli örnekler olabilir. Kimden bahsediyoruz? Asus'tan bahsediyoruz. Asus Zenfone 5 ailesini tanıttı. Gerçi onların Zenfone 5 diye bir modelleri vardı ama orada bir isim karışıklığı var.
Çok karışık, aşırı karışık. Evet. 5Z dediler buna.
Şimdi 5 ailesi var. 5Z amiral gemisi 5 ailesinin. Altında işte 5 Lite, 5 Max gibi telefonlar da var ama 5Z'yi aslında büyük oranda konuşmak gerekiyor. Çünkü diğer telefonların muadilleri 3 aşağı 5 yukarı piyasada var. 5Z 6.2 inç boyutunda bir telefon. Ve telefon genel olarak bildiğin iPhone 10. Yani üzerinde
kopyalamışlar bir yere.
Asus logosu olan Asus'un iPhone 10'u gibi hatta yorumlar da var.
Çinli çakma telefon
aynen. Önce yani. Şunu söyleyeyim. Asus'un başkan yardımcısı Erik Chen'le bir araya gelme şansım oldu. Dedim ki yani bu telefonu gösterdiğiniz anda lansmandan önce bir arada alacağınız eleştiri şu. Asus'un iPhone 10'u. Yani hani Asus tasarım evet. Konusunda birebir kopyalamış diyecekler. Dedik ki sonucunda telefon dünyasında her sene belli akımlar vardı ağırlık kazanan. Bu yılın da akımı kendik.
O akımlarda ne hikmetse Apple tasarımları evet. Oluyor.
O akımlardan birisi de bu sene kendik bu tasarım. Biz bu tasarımı aldık. 6.2 inç boyutunda daha estetik, göze daha hoş gelen, çentiği daha az. Ya ve tırnak içerisinde söyleyeyim ona fruit phone diyorlar, meyve telefon. Yani Apple'a gönderme yaparken ondan daha iyi hale getirdik.
Şey çok üzülüyorum. Asus bildiğiniz safka mühendislik firmasıdır. Yani Asus'un anakartı, ekran kartı, klavyesi, faresi bir şeyini alın bilgisayar. Bakın. Dizüstü bilgisayar falan bir şeyini alın. Mutlaka orada bir mühendislik çalışma vardır. Diğerlerinden farklılaştıkları, kafa patlattıkları bir şey vardır. Sen gidiyorsun bu mühendislik çalışmayı artını silip atıyorsun. Bir kopya telefon çıkartıyorsun. Bir de karşındakini gerizekalı yerine koyarak diyorsun ki bizim çentiğimiz çok küçük. Arkadaş çentiğin çok küçük de karşı tarafta bir tane sensör var. O sensör sende vardı mı daha küçük? Yoksa o sensör yokken mi daha küçük? Yani bir şey söylüyorlar. Karşı tarafı aptal yerine koymalarını çok kızıyorum. Koskoca mühendislik firmasısın ya. Senin buna ihtiyacın yok. Çentiği koyma oraya. Ya da koyuyorsan da ben daha küçüğüm diye övünmene gerek yok. Yani anlat, artını anlat. Başka bir şey anlat.
Aynı fikirdeyim. Tabii şöyle bir şey var. Yani muhtemelen tasarım konusunda çok fazla arge masrafı yapmadan. Çünkü telefonların fiyatlarını birazdan konuşacağız zaten. Fiyat konusunda özelliklerle orantılandığı zaman bir de resmi olarak gelecek bu telefonlar. Bir agresif durum söz konusu. Ama tasarım konusunda hani böyle çok kafa yormak yerine. Tabii şeyi de planlamış olabilirler. Şimdi Asus çok popüler bir marka. İşte akıllara, dizüstü bilgisayarlardan, ekran kartına, karttan geliyor ama telefon dendiği zaman akıllara gelen markalardan birisi değil. Dolayısıyla bu hamleyle birden dünyanın en çok konuşulan markalardan birisi haline geldi.
Bir ara geliyordu. O kadar yanlış politikalar izlediler ki gelmez firmalardan biri oldu.
Ya onların Zenfone bu seneye kadar çok hatası var. Türkiye evet. Özelinde de dünya genelinde de. Ama bu hamlelerin ne oldu? Birden dünyanın en çok konuşulan telefon markası oldular. Yani Mobil Dünya Kongresi'nde en çok bunları tartıştı insanlar. Dolayısıyla bir PR pazarlama anlamında geri dönüşü vardır diye tahmin ediyorum. Özelliklere bakıldığı zaman şu an Android dünyasında bu derece fazla özelliği bir arada sunan başka bir paket olmadığını görmekteyiz. İşte Snapdragon 845, 8 GB RAM, 256 depolama, stereo ses sistemi, 3300 mAh kapasiteli pil, çift kamera, 4K 60 saniye video kaydı gibi çok fazla özelliği bünyesinde barındırıyor.
Çok güzel aletler. Genel olarak da gerçekten yani eğer Android tarafında bir telefon alacaksanız fiyat performans konusunda üstüne yok. Görünüş olarak sadece biraz işte çentiği sevmeyen kullanıcılar var. Niye sevmediklerini hala anlamadım bak. Onu da altını çiziyorum. Çünkü çentin yanında plastik kapalı yerler olsa daha mı güzel olacak?
Bir de Asus o konuda arayüzüde, evet, dikeye baktığınızda yine 3 nokta gibi şeyler biraz henüz tam arayüz optimize değil. Orada Android'in artık Android Pay ile beraber ona geçiş yapması gerekiyor ama telefonu yatağa çevirdiğinizde o tarafı siyah dolduruyor vesaire, yapıyor bir şeyler.
Ben seviyorum o tasarım. Tasarımsal olarak da kötü durmuyor. Ama şöyle bir durum da gerçekten var. Bazı kullanıcılar da iPhone alacak paraya sahip değiller. iPhone özelliklerinde biraz daha uygun fiyatlı bir Android telefon kullanmak isterlerse o tasarım dilini devam ettirir.
Çünkü fiyat olarak...
Parmak izi okuyucusu da var burada.
Parmak izi okuyucusu da yine bu Face ID gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Sesle ilgili olarak yine gelişmiş özellikler var. Aslında saysak programı... Hani
Zenmoji bizim... var.
Zenmoji var aynen. Artık her telefonda olduğu gibi Samsung'undan diğerlerine kadar.
Bazı hareketlerinizi yapabilirsiniz. Bir de onları canlı yayın yapabiliyorsunuz. Öyle bir özellik.
Canlı yayın var ve... Mesela yapay zekayı her yere koyduk diyor. Biz işte onun kütüphanedeyken, kütüphanedeysen eğer işte gürültüsüz olduğu için ortam sesi kısıyoruz diyor. Ya da gürültülü bir ortam ses açıyoruz diyor. Ama orada bir okuyucunun güzel bir yorum var diyor. Acaba sürekli telefon bizi mi dinliyor diyor. Tamam mı? Hani ortam dinlemesi yaparaktan. Bunları alt alta koyduğunuz zaman arkadaşlar ortaya çıkan paketle şöyle bir durum var. Fiyat olarak bakıldığında 500 liranın altına bir fiyatla Avrupa'da başlayacak ki o fiyata biz OnePlus 5T'ler gibi cihazları görüyorduk bu donanım seviyesinde.
Ben OnePlus'ı artık dediğim gibi kategoriden çıkartıyorum. Şey bir firma.
Yerine Xiaomi Mi 7'yi koyalım o zaman. İşte o fiyat seviyesine. Dolayısıyla sadece şunu söylemek gerekiyor. Bu fiyatlar da Türkiye'ye resmi olarak gelecek. Tabii Türkiye'nin kendi vergilendirme sisteminden geçtikten sonra. O açıdan bakıldığı zaman yine bu özelliklere sahip olan fiyat performans oranında belki daha rekabetçi bir telefon görebiliriz. Çünkü bugün S9'ların fiyatı 800-850 Euro'lardan bahsediliyor. Onlarla kıyaslandığı zaman %50'den daha fazla bir fiyat avantajı olduğunu görmekteyiz ki %50 civarında en azından. O açıdan öne çıkar diye düşünüyorum. Diğer modeller Zenfone 5, Lite ve Max nispeten işte Max pil tarafıyla öne çıkıyor. Lite 4 kamerası olan bir telefon mesela. Önde de arkada da 2 tane kamerası var. Ama kameraları ağırlıklı olarak geniş açı için kurulmuş durumdalar. Yani farklı özellik seviyelerini farklı modeller koyma derdinde Asus ki seçenekte bol onu söyleyebilirim. Bir de tabii bu seneye kadar Asus'un üst seviye telefonları Türkiye'ye gelmiyordu. Zaten diğerleri de geç geliyordu ama en üst telefonlar gelmiyordu.
Büyük problem.
Artık tüm telefonları getireceklermiş.
Beste Türkiye fiyatını söylediler mi?
Fiyatı söylemediler. Yüzden şunu söylediler. Fiyatı rekabetçi tutabilmek anlamında sonucunda vergiler falan geldiği zaman işte yine çok ucuz bir telefon değil. Yani 2000 liralık bir telefon değil. Zenfone 5T'yi sadece online'de satacaklarmış resmi olarak. Çünkü sonucunda biliyorsunuz retail zincirine girdiğinizde onlara da ekstra bir kar marjı bırakmam vesaire gerekiyor. O açıdan nasıl fiyatlandırmaya sahip olduğunu göreceğiz. Bir de benim
Türkiye için de bir iki denemiş olacaklar.
Evet, resmi. Asus'un kendi zaten mağazası da var Samsung'a benzer şekilde. Belki kendi mağazalarına satarlar. Belki de işte hepsi burada Teknosa ya da MediaMarkt gibi yerlerde onların kanallarından satabilirler. Artık onun nasıl anlaşacaklarını bilmiyorum. Benim Tayvanlardan öğrendiğim bilgi vardı. Bu sene sonuna doğru Republic of Gamers bir telefon da görecekmişiz. Şu an onun tasarımı üzerine çalışıyorlarmış ve ağırlığı soğutma üzerine kurgulamış durumdalar. Belki RGB ışıklandırması olan ve oyun kontrolü konusunda şu ana kadar yapılmamış bazı aksesuarlar deniyorlarmış.
İnşallah bakalım.
Ama onun fiyatı yüksek olacakmış. O konuyla ilgili olarak da böyle bir bilgi var elimizde.
Fuarın telefon fiyatları çok ucuz ya. Oyuncu temasıyla pahalandırma çabası var.
İşte Razer'ın başlattığı akıma Çinliler ve şimdi Asus giriyor. Ya şöyle bir şey var hani. O telefonu yapıyorsun. 3 tane oyun stüdyosu varmış. 3 tane güzel baba oyunla beraber çıkar da bari değil mi? Yani bir şey oynayalım yani.
Evet.
Fuarın bence bir başka çok konuşulan firması da Nokia oldu. Çünkü onlar da 5 tane yeni model duyurdular. Yine 3310'dan sonra bir başka retro dönüş yapmaya çalıştılar ve 8110 resmi lansmanı yapıldı. Banana phone diye işte mus telefon diye.
Onlar çok alıştılar. Her bir mobil dünya konusunda bir tane çakma telefon koyuyorlar böyle. Konuşulur işte, gösteriliyor. Nokia'nın ismi geçiyor. Mesela Shiko'dan daha çok konuşuldu o çakma telefon.
Yani mesela bizim yayınladığımız videolar arasında Sirocco daha çok izlendi. Ki Sirocco'nun tasarımı çok güzel. Bazı eksikleri olmasına rağmen tasarım olarak beğendim.
Yani ne yalan söyleyeyim. Sirocco'da şöyle bir telefon. Elinize alıyorsunuz. Leş.
Çok, çok keskin. Kötü. Fenerleri çok keskin.
Çok kötü bir telefon yani. Estetik açıdan böyle bir şey olmuş o telefona diyorsun. Tövbe, bu telefona bir şey olmuş diyorsun. Videolarda ve resimlerde mükemmel görünüyor. Elinize aldığınız anda bence çok seveceğiniz bir cihaz değil. Ne söyleyeyim? Zaten donanımsal anlamda da eskide kaldı.
Yani 2017
neyin kafasında da anlamadım. Yani o çakma telefonun üretesiye keşke ona 845 falan koysalarmış.
Onu tabii bilemiyorum. Alokasyon konusunda Qualcomm'un nasıl bir işbirlikleri var
şimdi
ama.
Nokia eskiyi hatırlamış. Yani hem eski telefon hem de şeklini değiştir, eski donanımı koy, anlatabiliyor muyum? Onlar şey yapıyorlardı ya, hatırlıyor musun? Aynı donanımlı değişik şekilli telefonlar, fiyatları aynen, farklı. Aynen.
Çok yaptılar canım öyle. Envaci telefonları vardı. Ama Sirocco'yu ben genel olarak beğendim. Tasarım olarak sadece kenarlar çok keskin. Tuşlar o kadar ince ki kağıt gibi basıp basmanın hissedemiyorsun.
Keyifsiz diyeceğiz. Hatta ama neye benziyor biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? S6 çıkmıştı, eleştirmiştik biraz.
S6 Edge
işte. Tam onun çakması.
O bence ondan biraz daha güzel. 600 çerçeveler daha ince. O kadar da işte vurmayalım yani. Ama tabii Nokia tarafında benim en çok beğendiğim telefon genel paket olarak Nokia 7 Plus oldu.
Zaten evet, asıl önemli telefon o.
Önden Note 7'nin biraz daha modern tasarımlısı gibi görünen Snapdragon 660'a sahip olan 4 GB RAM, yine önden
Zeiss Optics olan. Bizi çok umutlandıran bir telefon, evet.
Sadece şimdi onda 400 küsur euro fiyatlandırması var. Hani Nokia 8 gibi Türkiye için bir rekabetçi fiyat yapabilirlerse
İyi bence olur.
güzel bir telefon olabilir. Burada aslında Nokia'dan en çok konuşmamız gereken konu şu. Lansman esnasında Android'in başındaki isim çıktı, dedi ki Android One ile ilgili en büyük işbirliğini artık Nokia ile yapıyoruz dedi. Nokia çünkü geçtiğimiz sene hem Android güncellemeler hem de aylık güvenlik güncellemelerinde çok büyük bir başarı gösterdi.
Ay valla ona oturup General Mobile'cılar konuşmaya başlasınlar bence. Çünkü şimdi Android One eskiden Türkiye'de sadece General Mobile'in tekelindeydi. Aynen. Ve bunu bir süre iyi kullandılar. Mesela General Mobile'in GM5 Plus telefonu yine kullanıcılara ulaşan, kitlere ulaşan ve Android One programının aslında böyle şey taşı oldu, mihenk taşı oldu böyle model olarak. Ama sonra ne yaptılar? Bugün GM5 Plus'a güncelleme vermemeleriyle gündemdeler.
Evet, çok yanlış.
Şimdi bir sürü de rakip geliyor. Vestel bugün Android Go projesine dahil oldu. Bu ne demek? Bir sonraki adımda Android One olabilir. Nokia var artık. Düşünsene Android One, Nokia telefon ve seçeneği
Nokia'da
var.
Şimdi şöyle bir şey var. Nokia'da hani Android One hep bizimle diye konuştuk işte. Fiyat performans erişilebilir telefon. Nokia'da Sirocco'da Android One.
Evet. Yani en tepe model.
En tepe modelde de Android One. Bu ne demek? Nokia'nın zaten kendisi. Hani Android One'dan önce
Pixel
de.
Pixel gibi bir şey oldu aslında.
Hayır. Zaten Android One'dan önce de sürüm güncellemesini vaktinde veren, aylık güzellik güncellemeleri veren bir firma. İşte bugün Nokia 2 gibi giriş seviyesi çok basit bir telefona bile diyor ki 8 vereceğim. 8 vereceğim. Özel optimizasyon yapıyorum vereceğim diyor. Yani hani dolayısıyla o tarafta Nokia'nın bu şekilde geliyor olması programdaki diğer firmalar için
önemli
bir durum.
Önemli
çünkü
bir ders aslında yani çalışmaları yani gereken bir konu.
Canım Mobile ile ilgili sosyal medyada da görüyoruz. Bayağı bir tepki var. O konuyu bir an önce bence çözmeleri lazım. Çünkü Android One'da insanlar güncelleme alacağız yazdılar o telefonlara. Yani başka bir nedeni de yok.
Öyle
bizim
programda birçok kez dile getirdik. Sadece beni orada böyle düşündüren şey oldu. Kullanacağız sanki biz hiç dile getirmiyormuşuz gibi bunu yok, dile getirip falan diyorlar. Arkadaşlar biz son belki 6 aydır çeşitli programlarda sürekli olarak bu konuları dile getiriyoruz.
Sadece 2-3 farklı mobilite programında. Bir tanesi zaten başında
biraz
var.
Biraz haksızlığa uğruyoruz.
Canım Mobile'in veremediği güncellemeler diye. Orada sonucunda biz kullanıcı taraftarız. Bir firma yanlış yapıyorsa abi.
Söylüyoruz
Android
yani.
Android One çünkü. Alma sebebi insanların güncelleme. Kimse hani General Mobile markası var ya da telefon çok güzel,
yok,
çok hızlı almadı. Zamanında güncelleme alabilir mi umuduyla aldılar ama şu an için belli sıkıntılar olduğu ortada. Çok fazla konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama Nokia 1 gibi telefonda da var işte Android Go'dan. Nokia 6'yı 2018 güncellemesi
Android
yapmışlar.
Go sadece şey olacak bence. Hani şu bir Android dönemi vardı, hatırlıyor musunuz? Alan herkesin suratını buruşturdu. Bu nasıl bir telefon, işte çalışmıyor falan dedikleri. Android Go tekrar bizi o dönemlere döndürecek
mümkünse
arkadaşlar.
Mümkünse gelmiş Türkiye'de sanmasında. Zaten fiyat avantajı da yani 700 liraya 600 lira falan konuşuluyor.
Bak, bir ara,
tövbe Rabbim yani.
Abi, bir ara şey vardı. Bir test vardı bizim. Ne yapıyorduk? Açıyorduk telefonların browserını test ediyorduk. Hatırlar izleyenlerimiz böyle akıllı telefonlara aşık kitle takip eden. Böyle scroll yapıyorduk. Aa, kayıcı akışkan diyorduk. Zoom giriyorduk. Tamam bu telefon olmuş diyorduk. Şimdi göstermiyoruz bile tarayıcıyı. Neden? Çünkü uçak gibi çalışıyor hepsinde. Android Go ile beraber o dönem geri döndü. Akıcı çalıştıran browser'ı telefon şey sayılıyor orada. İyi telefon sayılıyor. Öyle kötüler yani.
Öyle kötüler. Birkaç Android Go cihaz görme şansım oldu. Vestel'de vesaire var. Nokia'nınki nispeten biraz daha
el hayatı şey ama aynı
fiyat
yani.
Fiyat yani abi yani 600 liradan falan bahsediyor. Yani
evet, hikaye ya
bugün
o telefon.
Bugün Xiaomi'ler falan var 700-800 lira verdiğinizden çok güzel çalışan.
Redmi
yani,
tanıyorsun o fiyata.
Aynen. Onların yanında.
Çatır
bir de
çatır.
Android Go dediğimiz platformda pek çok uygulama ciddi kısıtlamalarla çalışıyor.
Light versiyonları var.
Yani YouTube'a giriyorsun 480p'nin üstü yok mu? Zaten canı da yok onu çalıştırmaya da yani.
Ya ben şimdi şeyi kafayı anlamadım buradaki kafayı. Android Go dedikleri sistem aslında bu Hindistan'a
Afrika.
Daha doğrusu Afrika'ya satılacak. Akıllı telefonun girmediği yerler akıllı telefonu sokmaya çalışacak bir proje. Bugün Vestel Türkiye için Android Go duyuruyor. Ya kardeş akıllı telefon satışlarının en yüksek olduğu ülke neredeyse artık o aptal telefon, featured phone denen telefonların satışı hiç yok gibi bir şey. Sen getiriyorsun buraya akıllı telefonun 100 lira aşağısına aptal telefon satmaya çalışıyorsun. Akıllı gibi gözüken aptal telefon.
Evet.
Hatta bir ara Samsung'un bu ilk Android akımında şeyi de vardı hatırlarsın. Java telefonları vardı.
Evet,
dokunmatik
vardı,
gibi
aynen.
Gözüken alakası olmayan telefonlar.
Aynen.
Tekrar o döneme geri dönüyoruz. Ne söyleyeyim size? O kadar kötüler yani. Genel olarak hepsini aynı pakete koyuyorum ben. Alınmaz telefonlar.
Evet, Nokia tarafı da 3 aşağı 5 yukarı böyle. Özellikle Android One tarafı heyecan verici. Çünkü bütün ürün gamını artık Android One yapıyorlar. En azından 3 segmentte de Android One olması bence güzel. Hepsi de zaten büyük oranda çok keyifli çalışıyor. En azından kullanabildiğimiz kadarıyla. Sony tarafı da önemli.
Evet.
Sony de burada artık yeni tasarım diline sahip. 2 yeni telefon tanıttı. XZ2 ve XZ2 Compact.
Sony için söylenecek çok şey var. Bir tanesi hiçbir şekilde ders almamışlar. Kullanıcılardan, geçmiş dönemlerden, pazar payı neden kaybettiklerinden vesaire vesaire. Bu firma akıllanmamış tasarım konusunda. Bunun altını çiziyorum. XZ2 tam bir hayal kırıklığı yani. Büyük bir hayal kırıklığı. Donanımsal anlamda hiçbir eksiği yok. Bakın donanımsal anlamda konuşacak hiçbir şey yok ama o tasarım nedir arkadaşlar?
Daha da artıları var donanım olarak.
Donanım olarak hepsinden en büyük artısı zaten özellikle kamera çipi. 4K HDR video kaydedebilen
full
960 fps'yi full HD'de veren bir alet. Bakın Samsung'un çok övündüğü 960 fps 720p bu alet 960 fps'yi full HD'de veriyor. Arada gerçekten muazzam fark var.
Tabii eğer 960 fps'yi kullanmak istiyorsanız yoksa saf görüntü kalitesi olarak Samsung hala.
Evet çok daha iyi.
Çok daha iyi.
Yani 19 megapiksellik yeni sensörlerini kullanıyorlar bu tarafta. Var da var telefonda işte Taptik feedback var. Sağdan soldan müzik çalarken titreten HDR ekranı var. İşte 4K HDR video çekme vesaire falan. Bir sürü özelliği eklemişler. Üstüne 3.5 mm ses çekini çıkartmışlar. Gereksiz bir yere kalın bir telefonla. Telefon daha kalınlaşmış. Kalınlaşan telefonda parmak izi okuyucuyu arkaya taşımışlar. Zaten telefon kalın. Yanında durabilirmiş. Hani böyle Sony'nin bu epik, ikonik şeyleri yok olmuş telefonda. Köşeli hatlar gitmiş. HTC'den çalma birazcık orada
arka
böyle.
Arka taraf full HTC esinlenme. Ya. Evet, yani çalma değil yani. Hani iPhone 10 diyoruz ya mesela Zenfone 5'in. Bunun da arka tasarımı bilin HTC 11 yani.
Sony'nin çerçevesiz telefonu sektörün 3 yıl önceki çerçevesiz telefonu kadar çerçevesiz olmuş. Benim orada tek beğendiğim model var. XZ2 Compact.
Evet. Onun zaten alternatifi yok.
Evet. XZ2 Compact alternatifsiz. Sony'nin Compact serisi çıktığından beri alternatifsiz. Umarım Türkiye'ye getirirler. Çünkü Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değilmiş Compact.
Geçen bir yani XZ1 Compact'ı getirmediler.
Compact çok önemli bir şey aslında.
Evet, hani Compact'ı ben çok beğendim. Sadece biraz kalın.
Kalın evet yani, ama onu biraz yani Compact şey telefonda kalınlık artık benim için şey. İşin bir lambaya yani, yakın bir batarya
tabii,
falan var
eğer
çünkü.
Eğer öyle istiyorsan öyle yani yine tasarım seviyesini eleştirmek istersek oradan yani kırbacı öleceğin yerler var. O ayrı hikaye ama.
Ama Compact deyip de üst taraftaki donanımı aynen alt tarafa veren tek firma. Bu arada Sony'nin şeyini de unutmayalım. XZ2'de tek kamera var ve OIS yok.
Evet öyle bir durum var.
Hala OIS yok.
Steadicam çok geliştiriyorlar ama yani OIS yok.
Abi diğerlerinde hem OIS hem OIS var aynı anda. Sen ikisini de koy ben seçeyim yani.
Bu arada bir şey var. Compact'lı compact olmayanı kıyaslarken o az önce bahsettiğim titreşim özelliği ve kablosuz şarj compact'ı yok. Onları XZ2'ye atamış durumdalar şu anda. Ama onun dışında işte HDR video kaydı, HDR ekran gibi bütün fonksiyonların hepsi var.
Bir de ekranları da bu arada şey değil. Diğer rakiplere göre düşük çözünürlükte.
Full HD Plus olarak geçiyor. Ben XZ2 videosunda şey diyorum. Orada S9, S9 Plus'ı da kullanma şansınız oldu. XZ2'yi de kullanıyoruz vesaire. Bir üyemiz şey yazmıştı. Yanlış, ben Samsung gibi değil diyorum görüntü kalitesi olarak genel anlamda. Ama üyelerden bir tanesi şey yazmış. İşte 2011'den beri Super OLED'de bir gelişim yok. Ondan sonra hocam o söyledim aslında.
Nasıl yok ya?
Vesaire. Ben de aynı şeyi söyledim.
Kör yani olmak lazım yani.
Son 3 senedir dünyanın en iyi ekranı ödülü. Zaten Samsung tarafında
düzenli ediyor olarak.
OLED tarafında zaten AMOLED tarafında bir gelişim var ki bazı endüstri kaynakları da mesela iPhone 10'un ekranı yeni ekran diyorlar. Sonucu olarak teknolojik olarak evet, zaten bir gelişim söz konusu. Sony evet Trilumos gibi bir takım teknolojileri var. Belli alanlarda ciddi avantaj sağlayan ama ekrana genel olarak bakıldığı zaman yani bugün Samsung'un ekranı işte Note 8 ya da 1000 nit parlaklığa çıkabilen evet, renk doğruluğu konusunda
konuşmaya
ciddi
gerek yok.
Yani onu tartışmaya çok gerek yok. Ama bu Sony'nin ekranlarının kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sony ekranları da güzel. HDR desteği var bugün bakıldığı zaman vesaire bir sürü kendine göre artı avantajı var ama saf görüntü kalitesinden bahsedip eğer bir tanesini en iyi seçeceksek o Sony'nin telefonu değil onu söyleyebiliriz. Genel olarak Sony tarafı böyleydi.
Şimdi garibi adam yine sensörü kendi üretiyor ama fotoğraf kalitesini de en iyi izleyemiyoruz.
Bu arada hala şey yapanlar var onun için söyleyelim. Sony tarafında yazılımsal bir hatadan dönülmüş. Eskiden 4K için mod seçiliyordu. Evet, şimdi artık bunu ayarlar kısmına değiştirebiliyoruz. Ayarlar kısmında bir artısı daha var. Kullanıcıya şeyi soruyor. H.265 mi H.264 mi kullanayım? Kodeks seviyesinde de evet, bir durum söz konusu. Bunu ifade etmiş olalım. Ha bir de kamera demişken şimdi ortaya çıkan bilgi şeyi gösteriyor. Samsung tarafında S9, S9 Plus 4K 60 kare saniye 5 dakika sınırlıymış video kaydı. Bunu da ifade etmiş olalım. Android tarafına bu
sınırlamalar ne şeyler yani.
Devam ediyor. Huawei'ye geçelim buradan. Huawei tarafında yeni bir telefon yoktu ama boy boy yeni telefonun davetiyesini gösterdiler. Fuarda ve İspanya'nın belli yerlerinde 27 Mart tarihinde P10 ve P10 Pro.
Ve telefonun önler resmini koymuşlar bildiğin yani.
Bir miktar görünüyor. Bu arada ikinci model Plus diye bekliyorduk diğer eski modellerde olduğu gibi ama Pro ismini taşıyacakmış. O da yine bir takım billboardlarda görüntülenmiş arkadaşlar. Huawei'nin ama bir yıldızı vardı. O da dizüstü bilgisayar tarafında. Şu ana kadar gördüğümüz herhalde en böyle değişik ve güzel dizüstü bilgisayarlardan birisiydi. Huawei MateBook X Pro.
MateBook X Pro'yu çok beğendim ya.
Ben de çok beğendim.
Hatta Mobil Dünya Kongresi'nde bana deselerdi ki buradan bir şey alıp çıkacaksın Mesut. Seç MateBook Pro X'i alır çıkardım. Telefon falan almazdım ya. Dokunmazdım.
Ya şimdi şöyle. Çerçevesi çok yakın bir ekran çerçevesi var. Yani hani çok güzel. Çok güzel. Yani NVIDIA MX150 grafik birimi var. Kamerayı çok inovatif bir şekilde tuşlardan birinin altına gizlemişler. Evet. Yani o tarafta eğer güvenlik endişeniz varsa sadece ihtiyacınız olduğu zaman kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında mobilite anlamı, taşınabilirlik anlamında daha hafif ultrabooklar var ama yine kötü bir dengesi de yok yani.
1.3 kilo ağırlığı var, 14 saate yakın size pil süresi sunuyor. İşte U8320 neydi tam içindeki işlem?
8. jenerasyon var.
8. jenerasyon yani. Core 7 var arkadaşlar. MX150 ile beraber çatır çatır 4K video işlersiniz onda. Asıl bir vurucu özelliği var bakın. Dizüstü dünyasında şu ana kadar benim ilk kez duyduğum bir şey bu. Bilmiyorum daha önce duyurulduysa da lütfen yorumlar kısmına yazın. 30 dakika şarjla 6 saat kullanabiliyorsunuz artık hızlı şarj eklemişler dizüstüye. Telefon dünyasındaki deneyimini buraya aktarmışlar. Bu çok önemli bir konu. Dizüstü dünyasında çünkü aslında dizüstlerde de hızlı şarj ihtiyacımız oluyor bizim. Öyle. Çok ölümcül bir nokta. Öyle. Havalimanındasınız, hızlıca uçağınıza yetişeceksiniz. Tak orada bir prizi 30 dakikada 6 saat elde et. Yani bu Amerika yolculuğunda %50'sini yolculuğun dizüstüyle yapabileceğin anlamına geliyor. Aynen. Çok önemli bir gelişme.
En kötü bazı sonuna telefonlar için mesela pilli kılıflardan bahsediyoruz. Bilgisayarlar için de bazı öyle ek aksesuarlar yapılıyor. Altına beşik gibi takabileceğin ThinkPad'lerde vesaire var ama
yani hızlı şarj taşımana gerek yok.
Evet, yani bunu taşımaya gerek yok. O açıdan gerçekten güzel bir makine olmuş. Benim de tasarım olarak beğendiğim, donanım olarak da zaten hani pek çok kişinin ihtiyacını görebilecek bir donanım var.
Getireceğiz dediler. 2018 sonuna doğru inşallah getireceğiz.
İnşallah gelir. Ben geçen sene MacBook X'in mevcut Pro olmayan yani geçen yılki versiyonu test ettiğimde şeyi de görmüştüm. O da çok hoşuma gitmişti. Yine telefonlardaki gibi güç butonunda parmak izi okuyucu var.
Evet çok iyi yani.
Bayağı bir telefon mantığıyla. Telefon
ya aslında MacBook Pro'daki her şeyi almışlar. Bir de üstlerine kendi yorumlarını katıp daha iyi hale getirmişler.
Yani
daha iyi bir şey olmuş yani.
Ortada gerçekten güzel paket çıkmış. Bunun için Huawei tarafında 3 aşağı 5 yukarı aslında konsantrasyon büyük oranda bu yöndeydi. Tabii 5G ile ilgili Huawei'nin bazı aktiviteleri vardı ama telefon tarafında cihaz tarafında daha ziyade dizüstü bilgisayar vardı. Alcatel tarafında da yeni 4-5 model var. Bu modeller arasında aslında en dikkat çekici olanı Alcatel 5. Sony hakikaten Xperia C5 Ultra'ya çok benziyor. Üstte bir miktar kalın çerçeve, altta neredeyse 0-0 çerçevesiz bir deneyim sunuyor. Model bazından ziyade genel olarak konuşmak gerekirse Alcatel'in tüm modelleri artık 18'e 9. Her modelde Face ID özelliği eklenmiş. Parmak izi okuyucu var ve fiyat olarak 1500 lira ve altına gelecekmiş o tüm 5 modelde.
Alcatel hızla büyüyen bir firma ülkemizde ve aslında modellerini çeşitlendirerek buna devam ediyorlar. Fiyat kategorisini oynuyorlar. Yani fiyat performans kategorisini oynayan telefonları üretiyorlar. Umarız o butik firmaların Android One'ın içine bir şekilde dahil olduğunu görürüz ileride de. En azından aldığımız telefonun güncelleme alacağını da biliriz.
Şunu öğrendim Alcatel tarafında. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de tablet pazarında ya bir ya ikinci olmuşlar adet anlamında. Onlar sonuca fiyat performans evet. Uygun fiyatlı çok az tablet satıyorlar ve özellikle giyilebilir tarafta bu çocuklar için geliştirmiş oldukları bileklik ve saatler bayağı iyi görüyormuş o tarafta da.
Özellikle saat inanılmaz.
Zaten çok fazla alternatif seçenek de yok o konuda. Alcatel'in tüm operasyonları içerisinde en fazla büyüyen ülkelerden birisi olmuş ama Türkiye'ye özel olan ilgi de artmaya başlamış.
Evet, o konuda ülkeye yatırım yapan kuruluşlardan bir tanesi. Burada ofisleri, bir genel müdürleri, çalışanları var kendine ait.
Alcatel'i kapatmadan son not olarak şunu ekleyelim. Alcatel'in sahibi yani markayı kullanan firma Çinli TCL, TCL firması ki televizyon tarafında da büyük markalardan birisi. Şöyle bir değişikliğe gitmişler. Artık telefonlarda kullandıkları panelleri de kendileri üretiyorlarmış.
Ha, enteresan evet.
Böyle bir durum da var. Zamanla bunu farklı segmentlere de yayacaklarmış. Canon Mobile'dan kısaca bahsedelim. İki model dediler ama bir modeli Türkiye zaten tanıyordu.
Evet, Android Go.
Aynen ama tabii Canon Mobile Android farklı film ülkelerde ihracat yaptığı için belki oradan gelen basın mensupları için bir lansman daha yapılmış oldu.
GM8 Go'yu tanıttılar.
Ve aynı zamanda GM8 Go geldi. Android One Go, daha doğrusu Android Go'ya.
Ya ben bizzat orada onlara söyledim. Böyle bir telefona sizin ihtiyacınız yoktu. Sizin bundan sonra deneyimi daha yukarı taşıyacak bir telefona ihtiyacınız vardı diye. Çünkü şimdi Canon Mobile gibi firmaların marka bilinirliği ve marka algısı kırılgandır. Nasıl? Bir telefon çıkartır çok iyidir. Bir sonraki telefonu kötüyse kötüdür firma. Yani şey yapamaz. Çünkü elinde tek bir atımlık kurşun olduğu için bir sene iyi bir sene kötü gider marka algısı. Sonraki sene o marka algısını toparlar. Bir sonraki sene bir daha kötü çıkartır. Sonraki sene onu toparlar falan. Şimdi aslında iyi bir yere oturmuş gibilerdi. Android 8 Go yani daha doğrusu Android Go ile beraber GM8 Go şöyle bir problem yaratacak. Algıyı düşürecek. Yani o telefonu alan adam 650 liraya kesinlikle memnun kalmayacak. Ben memnun kalacağını düşünmüyorum. Çünkü Android oraya Go'nun zaten bir memnuniyet bırakma gibi bir potansiyeli yok.
650 lira işte yani ya işte Xiaomi gibi firmalar seçenekleri var. Onları al ya da ikinci elde temiz bir telefon ara yani bu telefon.
Şimdi General Mobile telefonunu kullanacaksın. Bazı kısıtlamalar var. Arkadaşındaki uygulamayı yükleyemeyeceksin. O kısıtlı bu kısıtlı yavaş çalışıyor filan. Sen adam şeyi bilmez o telefonu alan. Oraya Go diye bir işletim sistemi var. Aslında başka bir şey için çıktı da buraya uyarlandı da falan. O bilmez. O diyecek ki ben bunu 650-700 lira para verdim çalışmıyor. Arkasında ne yazıyor? General Mobile at çöpe. Ben bu firmanın bir daha telefonunu almam diyecek. O kadar büyük bir kumar oynuyorlar ki şu anda. Yani keşke ve keşke diyorum firmayı şöyle toparlayıp şunları bir de o firma çalışanlara topluca söyleyebilsem. Ben çünkü orada gördüğüme söyledim bunu. Biraz üzülüyorlar tabii doğal olarak. Yatırım yapılmış, proje yapılmış, Google işbirliği var ama.
Şu da yanlış. Yani bu zaten olmayacak. Türkiye'de dediğin gibi yani bu
markayı aşağı çekecek bir telefon ya.
700 liraya telefon satı 600 liraya 700 liraya. Üçüncü tarayıcı sekmesinde tıkansın.
Bir de istediğin uygulamayı kur ama her uygulama da olmasın mağazada.
Çoğu da zaten sınırlı çalışın tarzında. Bu benden fikirin. Dönemin netbookları gibi oluyor. Yani sonuçta bir adam cebine 700 lira bütçeyle markete gittiğinde bunu akıllı telefon diye satarsan abi.
Yok çok
deneyimsel bazı sıkıntı yaşarsın. Bir de bizim
bir yani, de mağazaları kontrol edemiyorsun ki adam ona nasıl sattı kim bilir.
Tabii yani onun sonucunda hepsinin kendi mağazın olmadığı sürece yönetmek de çok kolay değil. Bir de Türkiye'deki telefon firmalarının sahiplerinin şu kafadan kurtulması gerek bence. 1000 liraya telefon aldım 5000 liralık telefonun kamera özellikleri var. Şimdi o iş öyle değil.
Değil evet.
Yani o işin öyle açık anlatılmaması lazım. Orada yani daha gerçekçi ve daha olaya kullanıcının anlayabileceği, doğru şekilde anlayabileceği yöntemle yaklaşmak gerekiyor. 1000 liralık telefonsa 1000 liralık telefon gibi hani. Diğerlerinden daha iyi diyebilirsin.
Ya yani insanlar onlardan GM8 Plus bekliyordu.
İnsanlar onlardan GM8 Plus bekliyordu ve daha önce kullanıcılarda ciddi yazılım güncellemeleri bekliyordu. Orada onun çözülmesi lazım. Yani.
Umarım odaklanırlar. O işi bir an evvel onlardan bir böyle orta üst seviyede bir telefon görürüz.
Yani
önemli.
Sosyal medyada şey geliyorum. Yani bu sene farklı segmentlere gireceklermiş. Belki hani GM8 Plus'a biraz daha üst segment. Evet. Belki başka modellerde daha da üst segmentler ama sonucunda şu anki tablo bu yönde arkadaşlar. Geldiğim arkalarımızdan Vestel vardı. Vestel geçen sene Venus Zeon'u tanıtmıştı. Şimdi Z20. Zeon'da ben mesela yaptığım videoda tasarım çok eleştirmiştim. Z20 şimdi daha güzel bir telefon olmuş. Bazı Çinli modellere, ZTE'nin Blade serisi bazı modellere benzetenler de var ama telefonu elinize aldığınız anda hani görüntüsü güzel. Yabana atılacak gibi değil. Donanım olarak bakıldığı zaman da yine Vestel için. Vestel'in kendi içerisinde bir olumlu gelişme söz konusu. İşte Snapdragon 634 GB RAM, 64 GB depolama, arkada çift kamera gibi özellikler var. Donanım olarak benim test edebildiğim kadarıyla en zayıf tarafı kamerası. Kamerası bayağı kötüydü. Onu artık yazılımla ne kadar toparlarlar bilmiyorum ama netleme konusunda bile yavaş bir kamera sahibi.
Onu toparlayamıyorlar ya, o yalan yani. Sizin burada gördüğünüz telefon beta, biz bunu toparlayacağız.
Yok canım, sen yok dünya yani çapında fuara, herkes gelip bakacak, sen ona beta koyamazsın ama benim test edebildiğim kadar kamerası biraz zayıftı diğer özelliklere nazaran. Tabii fiyat burada belki tartışma konusu olur. Çünkü 2000-2100 lira bandında bir yere oturacağını söylediler. Rekabet
2200 mü?
Evet, 2000-2100 TL.
Evet, yorumsuz. Yorumu ben burada izleyenlere bırakıyorum ya. Yani, konuşmak istemiyorum çünkü.
Ben de yaptığım videoda yorum izleyicilere bıraktım zaten. Aynı yani yayınladığım videoda.
Bugün 2200 lira şey yok mu ya? Bir önceki Sony'nin amiral gemisi.
İşte 2300-2400 lira falan X-Z1 alıyorsun galiba.
Evet ya, birisi Allah rızası için Sony'ye sesleniyor buradan. Bizi izliyorsanız Vestelcileri telefonunuzu bir yollayın ya. Gerçekten bir yollayın. Hediye olarak orada bir üst düzey yöneticiye yollayın telefonu ve deyin ki bu telefonu biz sizin o telefonla aynı fiyata satıyoruz.
Telefonu bu arada Venus Z20 ile ilgili şunu söyleyeyim. Tabii fiyat konusunu burada sabaha kadar konuşabiliriz. Yani bu fiyatla ne kadar karşılık bulur zaten.
Onu da görmesi ama lazım yerli firmanın. Yani bir şey görmesi lazım. Yok, burada ya, bir şey yanlış gibi belli.
Her zaman anlatıyoruz. Yani her zaman da söylüyoruz.
Demek ki satıyor abi.
Söyledim yani. Bak,
demek ki satabiliyor
bak, az önce yani ne söyledim abi? Yerli firmaların yöneticilerin şu işten kurtulmazlar. 5000 liralık telefonu 2000 liraya satıyorum. Değil yani. Hani bu mantaliteyle olduğu zaman işte böyle fiyatlar ortaya evet çıkıyor. Telefonun kendi özelliklerine bakıldığı zaman yine QuinChar 3.0, FM radyo vesaire pek çok özellikle var yine.
Hani o fiyat sınıfında o yok, daha fazlası söylüyorum,
var. Şunu söylüyorum. Fiyattan bağımsız telefon alanın büyük oranda şey yapabilir. Özellik seviyesinde arayabileceğin her özellik var ama o tabii o fiyatla iş görmez. Yani 1500 liranın altında bir yere oturması lazım
tabii
bu telefonun.
Bu telefon hakkı o yani.
Ama böyle bir fiyatlandırma biçmişler. Bakalım yani Z10 içinde Mobil Dünya Kongresi'ndeki lansmanda 2000 lira gibi söylüyorlardı. 2000 liradan çıkmadı. 1500 lira altında çıktı. Umarım bunun için öyle yaparlar.
Sektör okudular onlar. Tepkileri ölçtüler. İyi olur. Bu da öyle bir şey çıkarsa belki kurtarır yani.
Çünkü yine lansmanda yanlış hatırlamıyorsam söyledikleri şey 2000-2100 liraya planlıyoruz tarzındaydı. Muhtemelen belki nabız yokluyorlar. Bilemiyorum. O fiyatlar çıkarsa zaten karşılığını
ama yani satabiliyor. Vestel sattığı için fiyatlar böyle. Yani Vestel'in şimdi bayağını küçümsememek lazım. Çok köklü bir firma. Ve beyaz eşyalarının
ya
yanında
beyaz eşyalarını onu veriyorlar. Tam
görünmüyordur.
Hani onu bilmiyorum. Veriyorlar.
30 bin liralık ev alışverişinin yanında 2 bin lira belki yani öyle şöyle
bir şey
geçiyordur
var.
Yani.
Bir taraftan da şunu söyleyeyim. Yerli firmalarımız büyüsün, gelişsin, rekabetçi olsun istiyoruz ama hani Türkiye'nin de bazı gerçekleri var. Yani
ya biz ne diyoruz biliyor musunuz? Yani bir şeyin yerli, %100 milli olması tabii ki çok çok önemli ama iyi olması daha önemli. Yani iyi olup öyle olması önemli. Bize yarar sağlaması önemli. Yoksa şu masayı ben %100 milli yerli yaptım ama 3 katı fiyata satıyorum, sana zarar olacak biraz ama ben işte yerli üreticiyim falan dediğiniz zaman, kullanıcının karşısına çıktığınız zaman bu sefer kimi zora sokuyorsunuz? İşini yapan yerli üreticiyi zora sokuyorsunuz. Bu sefer o adamın ürettiği, ortaya koyduğu teknolojiyi birazcık şey olarak
belli
görüyorlar.
Belli bir ihtiyacı doğru fiyatlandırma ülkenin gerçekleri doğrultusunda karşılık verebiliyor olması lazım. Bakalım.
Hindistan gibi bakın, Hindistan'da üretim yapan firmalar Hindistan halkına daha uygun fiyatlı telefon verebiliyorlar.
Evet.
Yani şimdi yerli üretim dediğiniz şeyin öyle olması lazım. Yani nasıl mesela İHA'larda, SİHA'larda ne diyoruz? Eskiden 100 milyon alıyorduk, şimdi 3 milyona mal ediyoruz değil mi? Bak askeri alanda bir kıyaslama var. Daha pahalı alıyorduk, şimdi daha ucuz hallediyoruz filan. Nedense ev elektroniği olduğu zaman daha ucuz alıyorduk, daha pahalıya biz size satıyoruz'a dönüyor.
Aynen.
Değişik bir dönüşüm var. Askeri teknolojiyi daha ucuz üretebilen bir ülke nasıl oluyor da cep telefonunu daha uygun fiyata vatandaşına satamıyor?
Aynı fikirdeyim ben de. Sonucunda İnsanların ihtiyaçlarına dediğim gibi yani minimum seviyede maliyet farkıyla verebiliyor olmak lazım. Çünkü diğer türlü zaten baktığınızda Samsung'un da bugün Türkiye'de az buçuk çalışanı yok.
Şimdi yok canım.
Onun da bir yatırımı var. Dünya bölgedeki en büyük Ar-Ge merkezini açacağım diyor Türkiye'ye. Bir takım şeyler var. Dolayısıyla bu ülkenin markasının, bu ülkenin değerinin onunla rekabet ederken bu ülkenin insanların ihtiyaçlarını o fiyat seviyesinden vermesi
bence
lazım.
Bence fiyat yani düzenleyeceklerdir.
Umarım fiyat, öyle olur. Çünkü evet, fiyatla zaten çok fazla
risk almıyorlar. Aslında doğru bir şey de yapıyor olabilirler. Yani orada yüksek fiyat söyle, düşük fiyattan söyle.
Şey de bilmiyorum. Belki de hakkında araştırma yaptılar, satacaklarını gördüler. Yani şimdi onu da bilemiyorum. Yani dediğim gibi kendi bayağıları çok yaygın. Her yerde bir Vestel ya da Zorlu grubunun başka şirketlerin dükkanları var. Oralarda bu ürünleri koyduğun zaman
evet,
zaten.
Gidiyordur.
Aynı anda milyonlarca kişiye erişmiş oluyorsun zaten bir bakıma. Ama bakalım bekleyip göreceğiz. Son olarak LG tarafından bahsedelim. Şimdi LG tarafında aslında V30...
Hiçbir şey yoktu.
V30'un...
Annen özet geçirdi. Hiçbir şey yoktu.
Yazılımsal akıllı versiyonu gibi şeyler vardı. İşte bir K8, K10 gibi giriş seviyesi bazı yeni telefonlar tanıttılar. Onları daha önce konuşmuştuk ama... Bir de basına gösterilmeyen fakat arka tarafta partnerleri gösterilen bir telefon vardı ki... O telefon da G7. G7'nin en azından prototiplerinden bir tanesi.
Evet, bir tane prototipi gördük. O da yani... Çentikli bir tasarıma sahip.
Ya, onun haricinde bu senin akımı çentik.
Evet, onun haricinde şimdi telefonu kullanmadığımız için bir şey diyemeyiz. Ama bana sorarsanız V30 çok iyi bir telefondu. Değerlendiremediler. Onların aynı zamanda iyi telefon üretmenin ötesinde bir de bunu satabilecek bir şeye ihtiyaçları var.
Aynen.
Yeni bir mucize ihtiyaçları
LG'de,
var.
LG'de pazarlama sıkıntısı var. Yani kullanıcı evet. sorunları zaten artık konuşmuyorum bile. Daha önceden gelen bir takım sicili kabarık durumları var ama.
V30'da bir şey çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Güzel bir telefon yani.
Ya sonucunda ne yapmışlar? RAM'i 6 GB yapmışlar. Kameraya yazılımsal yapay zeka özellikle. Gereksiz, ki onlar zaten evet. Mevcut V30'a da gelecekmiş. Buna ek olarak tabii beklenti hep Snapdragon 845'i bir cihazdan yerde. O evet. V30, V30S diye 845, 6-8 GB RAM, 256 depolama falan koy zaten. Pil de biraz
büyük. Aynı tasarım yapmaya
aynı
gider.
Aynı tasarım zaten. Evet. Tasarım çok güzel telefon. Çok güzel. Tasarımda bir sorun yok zaten. G7 ama gördüğümüz kadarıyla biraz daha uzun 18.9 ekranlı bir çentiği olan telefon gibi görünüyor ama benim edindiğim bilgilere göre 2-3 tane prototip üzerine sürekli çalışıyorlarmış. Bu mu gelir artık bilemiyorum. Beni daha çok heyecanlandıran bir saat yapıyorlarmış şu anda. Saatin tasarımı bitmiş. Yani hatta bugün satışa bile girebilir ama muhtemelen G7 ile beraber lanse edecekler. Yine dairesel formu, spor görünümü hem analog hem dijital. Akrep ve yaslamonu var. Pilin bittiği zaman akrep ve yaslamondan devam edebileceğim bir saat.
Keyifli bir şey olmuş.
İsveçli saatçilerle, İsviçre saatçilerle çalışmışlar veya bayağı
etkili. Daha çok heyecanlandırır şimdi beni bak.
Öyle bir durum varmış. Onu artık bekleyip göreceğiz. Çünkü saat konusunda...
Saati zaten satmıyorlar Türkiye'de.
Ya en azından öyle bir seçeneğin olduğunu bilmek güzel. Bir şekilde çok hoşuna giderse bir yerden alırsın zaten yani. Ama Huawei'de, Huawei şu an mesela Watch 2 var benim kolumda. Bunun üçüncüsünü yapıyormuş. O da belki P20 ile beraber göreceğiz. Saat konusunda bir hareketlilik var.
Bu arada Huawei'ye sordum 3 kamera gerçek mi diye. Türkiye CEO'su evet dedi.
Zaten şeyde davetlerde de 3 tane O var
bazı
mesela.
Bazı prototipler yani. Sızmaya başladı. Devamlı 2 kamera
şey
biliyorsun.
Ama Huawei'de şey var. Ben vakti zamanı P7'nin de bir prototipi sızdırdığım için biliyorum. 20 tane prototipi dağıtıyorlar sürekli tamam mı?
Biraz da orada fake atıyorlar
fake
yani.
Fake atıyorlar orada. Çünkü geçen bir tane sızmış. İşte çift kamera var. Üzerine ziyun ziyun bir şey yazmışlar. Onlar böyle prototipler isimler de veriyorlar. Evet. Nereden sızdığını anlayalım diye zamanında. Muhtemelen 3 kamera göreceğiz. Çünkü davette o 3 tane o hani...
Ve şey dedi yani hepsi tabii kamerasını övüyor ama bunlar böyle kapalı kapı ardında pek şey yok daha samimi oluyorlar. Kamerada gerçekten çok farklı bir şey var diyorlar.
Bana Kasım ayında söylemişlerdi onu eski Huawei ülke müdürü. Artık gittiği için belki arkasında rahat rahat konuşmak mümkün. Yani kamera dünyasında şu an görünmemiş bir şey vereceğiz diyordu. Bakalım.
Evet bakalım yapay zeka demesinler de valla midem bulandı artık ya.
Seni gösterdiği zaman işte Mesut'u biraz saturasyonlu verelim.
Aa, gösteriyorsun adam yazıyor. Karşında bir kişi var diyor. Grup fotoğrafı çekeceksin.
Ya da internetten vallahi, satın al.
Şey mi diyeyim? Vallahi mı?
Yani, internetten satın al.
Ha bir de o internetten Amazon'dan buluyormuş falan filan. Ya arkadaş ya yani yapmayın. Biz başka şeyler bekliyoruz ya.
Ya onlara gelene kadar işte şu mesela yapay zeka asistan diyoruz. Siri, Miri vesaire işte Bixby şu bu. Onlar artık Türkçe konuşsunlar. Derdimizi anlasınlar değil mi?
Yeter artık.
Yani, o bile yani. Daha büyük bir kazanım olur. Neyse bunların hepsini zaten vakti geldiğinde tekrar konuşacağız. Evet arkadaşlar hızlı bir Mobil Dünya Kongresi özeti yapmış olduk sizlere. Zaten merak ettiğiniz herhangi bir marka ve ürünle ilgili videoyu muhtemelen sitemizde ve YouTube kanalımızda bulmanızda olası diyerek hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.